Ayrım 25. İz, Canan Tan. Sayfa 381. Kalkıyorum. Sare Hanım otele bırakacak beni. Sofaya çıktığımızda tekerlekli sandalyesiyle önüme gelip, "Gidiyor musunuz yoksa?" diyor Susan. Gözlerindeki hayal kırıklığı içimi acıtıyor. "Bu gece buradayım," diyorum. "Otelde," diye düzeltiyorum hemen. "Yarın sabah yola çıkmadan uğrarım. Söz." "Keşke burada kalsaydınız," derken bükülüveriyor boynu. Mahzun duruşuna dayanamıyorum. Eğilip yanağından öpüyorum. İncecik kollarının var gücüyle sarılıyor bana. Hayrettir, amcamın kızı Sumru'nun, hatta Meliha Hanım'ın kızı Melda'nın, benim yokluğumda babama yakın duruşlarını kıskanabilen ben, Susem'e karşı zerrece kıskançlık duymuyorum. "Hoşça kal Uğur Böceği," diyorum. "Sabaha görüşürüz." Yokuş aşağı, ara yolları izleyerek Azmağa doğru iniyoruz Sare Hanım'la. Bilmediğim, tanımadığım bir yerde, yön kavramını tamamen kaybettiğim için nereye gittiğimizin farkında değilim. Kerme Ottoman Konak yazıyor kalacağım. Otelin kapısında şu ana kadar gördüğüm Akyaka mimarisini yansıtan yapılar içinde en görkemlisi. Küçük bir sahil kasabasında kalınabilecek bir otelden çok eski Osmanlı konaklarını, saraylarını andırıyor. Ahşap işleme ve oymalar beyaz fon üzerinde uyumla dans ediyorlar. Havanın kararmasıyla beraber her tarafı ışıklarla aydınlatılmış konağa hayran kalıyorum. İç avluya açılan, yerel motiflerle işlenmiş çift kanatlı bir kapıdan otele giriyoruz. Kapının üzerindeki ahşap saçakla, kırmızı kiremitlerle örülmüş saçak üstü kaplama hoş bir görüntü oluşturmuş. Babam kaç kez bu kapıdan geçti acaba? "Kuzulu kapı ya da kuzuluk derler buralarda," diyor Sare Hanım. "Eskiden iki büyük kanadın açılmasıyla kuzuların ve diğer hayvanların avluya girmelerini sağladığı için. Kapının içinden açılan iki küçük kanat da insanların geçişi içinmiş. Tavanı alçak, tabanı yüksek, normal böyle bir insanın eğilmeden geçemeyeceği bir yükseklikte olduğundan başımızı eğip ayağımızı kaldırarak içeri girebiliyoruz ancak. Bu eğilme, saygıyla eğiliyorum anlamında hanenin mahremiyetini ve hane sahibine verilen değeri ifade ediyormuş. Spor giyimli genç bir adam karşılıyor bizi. Ottoman konağın genel müdürü Hilmi Tekinay diye tanıtıyor Sare Hanım. Konuğum da yabancı değil, Vedat Karaca'nın kızı avukat Verda Aktun'a. Bu gece otelinizde konuk olacak. "Hoş geldiniz Verda Hanım," diyor Hilmi Bey. Akyaka küçük bir kasaba. Herkes birbirini tanır ama Sare Hanım'ın yeri başkadır. Babanız da çok saygıdeğer bir insandı. Birkaç kez konuğumuz oldu. Pek sevmişti burasını. Umarım sizi de memnun ederiz. Üç katlı binanın tepesinde aynalı bir tavan var. Nereden bakılırsa bakılsın kat aralarını görmek mümkün. Herkesin herkesi görebildiği şeffaf, ilginç bir düzenleme. "Ne ikram edebilirim size?" diyor Hilmi Bey. "Ne zamandır şark köşesinde oturup Azma'ya karşı kahve içmediniz Sare Hanım?" Orta katın uzantısıymış gibi duran şark köşesine takılıp kalıyor gözlerim. Her tarafı ahşaptan sıcacık bir köşe. İşlemeli tabanı, yer döşemesi, köşeyi diğer bölümlerden ayıran korkuluklar. Üç yanı boydan boyu çeviren alçak sedir, üç ayaklar üzerine kurulmuş bakır siniler, hasır örgülü kürsüler, el dokuması kilimler, nargileler, güğümler. "Böyle otantik ortamları severdin sen babacı. Kaç kez oturdun bu alçak sedirlerin üzerinde? Sana da köpüklü Türk kahvesi ikram ettiler mi?" Sare Hanım'a bakıyorum. O da bir yerlerde çakılı kalmış. Kim bilir neler geçiyor aklından. Ben babamla beraber yaşayamadıklarımın özlemini çekiyorum. O ise geride bıraktığı yaşanmışlıklarının. "Kalkayım ben," diyor. "Yoruldun sen de. Dinlen biraz." Oysa yorucu geçeceği baştan belli. Amansız bir gecenin bizi beklediğini biliyoruz ikimiz de. Yüzüne iliştirdiği gülüşüyle "Kahvaltıya bekliyoruz," diyor ayrılırken. Nergis'in reçellerini tatmadın daha. Kayısı, çilek, şeftali, vişne, gül. Patlıcanı ve karpuz kabuğunu bile şekere yatırıyor bizim kız. Sare Hanım'ın arkasından "Nasıl bir oda arzu edersiniz?" diye soruyor Hilmi Bey. Orta avluya açılan, hepsi de birbirinden farklı döşenmiş 18 odamız var. Tavan işlemeleri bile farklıdır. 12 tanesi boş şu anda. Malum sezon dışı dönemdeyiz ya. Kendimle baş başa kalabileceğim bir dört duvar aradığım. Fazlasını görecek, keyfini çıkaracak durumda değilim. Küçük bir oda yeter bana. Bir gece kalacağım zaten. Orta katta, avlunun sol tarafında sıralanmış odalardan birini açtırıyor. İlk gözüme çarpan, mor satenden el işlemesi bir yatak örtüsüyle, üzerindeki sarı yuvarlak kırlan ve etajerlerin üstündeki altı sarı, üstü mor saten kaplama abajurlar oluyor. İki kişilik yatağın başucunda deri bir pano var. Çalışma masası, deri koltuklar, şömine, dökümlü tül perdeleriyle modern ve şık bir oda. "Buraya geldiğinde sen hangi odada kaldın babacığım? Saten yatak örtüsü var mıydı senin yatağının üzerinde de?" "Beğendiniz mi?" diyor Hilmi Bey. Konağımız Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinden izler taşısa da odalarımız gelenekselle güncelin sentezidir. Beğenmemek mümkün değil, teşekkür ederim. Aşağıda restoranımız var ama odaya da bir şeyler gönderebiliriz isterseniz. Sağ olun, aç değilim. Sari Hanım yeterince ağırladı beni. Tek başına kalmak için sabırsızlandığımı anlamış gibi iyi geceler dileyerek çıkıyor. Banyoya girip yüzümü yıkıyorum önce. Aynaya yansıyan aksim yabancı birine aitmiş gibi görünüyor. Tanımakta güçlük çekiyorum kendimi, yadırgıyorum. Kapı mı tıkladı? Bana mı öyle geldi? Kararsızca aralıyorum kapıyı. Genç bir otel görevlisi elinde tuttuğu meyve tabağını uzatıyor. Hilmi Bey gönderdi. Tabağı çalışma masasının üzerine bırakıp odanın dışarı açılan küçük balkonuna çıkıyorum. Karşımda boylu boyunca uzanan azmak, karanlığın içinde uykuya dalmış simsiyah bir yılan gibi tüm gizemiyle meydan okuyor sanki bana. Ürperiyorum. İçeriye girip sımsıkı kapatıyorum balkon kapısını, perdeleri çekiyorum, dış dünyayla tüm bağlantılarımı kesmek ister gibi. Saten örtüyü kaldırmadan öylece uzanıyorum yatağa. Tavana dikiyorum gözlerimi. Ahşap işleminin oylumlarına dalıp gidiyorum. İşleminin göbeğindeki geometrik şeklin kenarlarını sayıyorum. Sekizgen. Bir kenarında boyuna, bir kenarında enine çizgiler. Sen de bu çizgilere dalıp gitmiş miydin babacığım? Derken babamla söyleşmekten vazgeçerek fırlayıp kalkıyorum yataktan. Çalışma masasının başına geçiyorum. Sümenin arasındaki dosya kağıtlarını çıkarıp önüme koyuyorum. Dava dosyalarını hazırlarken yaptığım gibi yazarak, çizerek, beğendiklerimin yanına yıldızlar koyarak, kafamın yatmadıklarını karalayarak kendi yöntemlerimle çözüme ulaşmaya çalışacağım. Dosya kağıdının başına bir yazıyorum. İlk seçenek. İstanbul'a döner dönmez Vural Türkoğlu'nu arayacağım. Sari Hanım'la öğrendiklerimin ışığında neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bülent de yardım edecek bize. Gazetesinde manşet olacak haberimiz. Yalnız Bülent'in gazetesiyle sınırı kalmayacak eylemler. Basın toplantısı yapacağız Vural Türkoğlu'yla. Kamuoyuna açık açık anlatacağız her şeyi. Televizyonların ana haberlerine bomba gibi düşecek gerçekler. Arslanların bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğiz. Bunca zamandır yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Hepsi iyi hoş da bedeli ne olacak yapacaklarımızın? Aynı haberciler arslanları yerin dibine batırırken olayların gerisinde yatan her ayrıntıyı didik didik eşelemeyecekler mi? Elleri kolları buralara kadar uzanmayacak mı? Susem'in masum yüzü geliyor gözümün önüne. Ceylan gibi ürkek bakan badem gözleri. Günahsız bir uğur böceğinin siyah benekli kırmızı kanatlarının hoyratça yolunuşu. Dosya kağıdının üzerine kocaman bir çarpı işareti koyarak ikinci seçeneğe geçiyorum. Yapılmasını istediklerimi ben olmadan tek başına da yapamaz mı Vural Türkoğlu? Belki. Yapsın o halde. Davadan çekilsem, yenilgi anlamına mı gelir bu? Gelir. Geri planda kalmak, hırsla yola koyulan Berda'nın egosunu yaralar mı? Yaralar. Tam da sürdüğü izin sonuna gelmişken, bir adım daha atıp ipi göğüsleyeceğini, zafer kupasını kucaklamaktan vazgeçmiş maraton koşucusu gibi hisseder mi kendini? Kuşkusuz. İkinci seçeneğin üzerini de küçük bir çarpı işaretiyle çiziyorum. Karalamıyorum ama o çarpıları kaldırıp yeniden değerlendirebilirim. İki seçeneği de. Ana yolların dışında beni çözüme götürebilecek yan yolları da denemeliyim. Karar vermeden önce üzerinde düşünmem gereken çok şey var geride. Ama öylesine yorgun ki beynim. Azmakla yüzleşmek. Kah şöminenin önüne çektiğim deri koltukta, kah bir köşesine kıvrıldığım yatağın üzerinde, toplasam 2-3 saati ancak bulabilecek huzursuz bir uykunun ardından, sımsıkı kapattığım perdelerin arasından odaya sızan güneşin ilk ışıklarıyla fırlayıp kalkıyorum. Kas katı kesilmiş her yanım. Pırıl pırıl bir hava var dışarıda. Önceki gece içime ürküntü veren azmak, yemyeşil çimenlerin bitiminde tam karşımda davetkar bir edayla gülümsüyor bana. Masanın üzerindeki, kaldığım otelin renkli fotoğraflarda tanıtıldığı, her sayfası kartpostal güzelliğindeki tanıtım kitapçığının ilk sayfasında, Ottoman Konak'ta bir sabah başlıklı, Azma'nın sabahını anlatan güzel bir yazı var. Gün ağarmasıyla başlayan senfoni orkestrası, orkestra şefi Güneş, gökyüzünü aydınlattıkça orkestranın katılımcıları çoğalıyor. Ta ki ortalık aydınlanıncaya kadar. Kemanda bülbüller, trombonda kazlar, klarnette kargalar, itim gitarda kumrular, davulda ve bateride köpekler, solo gitarda horozlar, orgda kurbağalar. Tanrı'nın orkestrası, basların, tizlerin, mükemmel geçişlerle başarıldığı bambaşka bir müzik kültürü. Beethoven, Mozart bu orkestradan çok gerilerdi. Önce kurşuni, sonra beyazlaşan ve sonunda güneşin doğuşuyla mavileşen gökyüzü. Gün ağarmasıyla sazların üzerindeki sis yorganı, soyunan seksi bir kadın gibi açılmaya başlıyor. gün doğumuyla orkestranın ağırdan sunduğu senfoninin azalmasını ve bitirilmesini umursamayan nehir, tüm berraklığı ile güneşin orkestra şefini kabullenmeden kendince akıyor, hep akıyor. Senfoninin bitmesini umursamayan nehir, Azmak, kendince hep akıyor. Akyaka'ya gelip de Azmak üzerinde tekne turu yapmadan gitmek olmaz. Her gelişinde Azmak'ta tekne turu yapardı Vedat. Tek dostu Azmak olmuştu. Sabahın erken saatlerinde çıkıp tek başına tekne kiralıyor, dertlerini Azmak'ın sırdaş sularıyla paylaşıyordu. Benim de Azmak'la baş başa kalıp yüzleşmemin zamanı geldi galiba. Hilmi Bey henüz gelmemiş. Otobüse binecekseniz yardımcı olalım diyor resepsiyondaki görevli. Hayır diyorum, tekne kiralayacağım. O konuda yardımcı olursanız sevinirim. Otelin özel teknesi var. Konuklarımıza grup halinde Azmak turu yaptırmak etkinliklerimiz arasında. Eğer isterseniz, buradan Azmak'ın orta yerinden değil, ilk hareket noktasından başlamak istiyorum tura. Meydandan kalkıyormuş galiba tekneler. Oraya nasıl gideceğimi söyleyin yeter. Nehir yoluyla 5 dakikalık mesafe ama madem yürüyeceksiniz 10 dakika sürmez meydana varmanız. Kimi yerde Azmak'la buluşup ona paralel uzanan, kimi yerde ise içe kıvrılan, bodur zakkum ağaçları, fıstık çamları ve palmiyelerle zenginleşmiş yol üzerinde doğanın canlı melekleriyle beraber ördekler, kazlar, kurbağalar, bir ağızdan kendi bestelerini terennüm eden ötücü kuşlar sabahın serin havasını içime çekerek yürüyorum. Akyaka Atatürk Meydanı'nın sağ tarafında mendirek var. Sıra sıra tekneler bağlanmış kıyıya. Güvertelerin çoğu boş, sahipleri, motorcuları, çalışanları gelmemiş henüz. Balıkçı tekneleri gün ağırırken vira vira diyerek açık denizlere açılsa da tur teknelerinin acelesi yok. Sabahın köründe benden başka kim Azmak turu atmaya kalkacak ki? Teknelerden birkaç tanesinde kıpırtı var. Erken davranıp güvertelerini temizleyerek gün içinde gezdirecekleri konuklara hazırlık yapıyorlar. Beyaz boyalı gövdelerinin alt tarafında yazılı isimleri okuyorum. İşlerinden bir tanesi öne çıkıyor. Deli Yürek. Benim yerimde babam olsa deli ve denişmen yüreğine en yakın bulacağı bu tekneyi seçmez miydi? Birine mi bakmıştınız diye soruyor Deli Yüreğin güvertesindeki genç delikanlı. Tekne kiralayacaktım. Ne zaman için? Kaç kişilik bir grup olacak? Grup falan yok. Kendim için istiyorum. Mümkünse hemen şimdi. Kısa bir tereddüt anı. Tamam diyor. Atlayın gidelim. Elimden tutup tekneye binmeme yardım ediyor. Halatı toplayıp motoru çalıştırıyor. Burası Azmak'ın başlangıcı değil, denizle buluştuğu son noktadır diyor. Yani biz sondan başlıyoruz turumuza. Açık denizle Azmak'ın sularının çırpıntılı, küçük dalgalarla birbirine karıştığı kesişme alanını arkamıza alıp mavi yoldaki turumuza başlıyoruz. Adını sormuyorum rehberimin. Deli Yürek diye çağırıyorum içimden, teknesinin adını taşıdığını varsayarak. Keşke onun yerinde benim Deli Yüreğim olsaydı diye hayıflanıyorum. Baba kız, iki Deli Yürek ve Azmak. İki taraflı yükselen sazlıkların arasından geçiyoruz. Üzerinde akıp gittiğimiz su mavi, lacivert ve yeşilin tonları arasından kararsızca gidip geliyor. Kah enine, kah boyuna gayrimuntazam uzanan gür çayırların üzerinden süzülüyor teknemiz. Altımızda zengin bir sualtı ormanı var sanki. Yer yer baş döndürücü bir derinliğe ulaşıyor su. Burası çok derin, diyorum Deli Yüreğe. Kaç metre vardır? Azmak'ın derinliği çok değişkendir, diyor. Diz boyundan 6, hatta 9 metreye kadar değişebilir. Korktuğumu düşünmüş olmalı ki merak etmeyin diyor. Tekne kazası falan olmaz buralarda. Rüzgar yok, fırtına yok. Sakin bir iç nehir işte. Ya intihar? Kendini Azmak'ın sularına atan olmadı mı hiç? Şaşırıyor Deli Yürek. Kocaman açtığı gözleriyle niyetimi anlamak ister gibi dikkatle bakıyor yüzüme. Sabahın erken saatinde tek başına tekne turuna çıkan tekinsiz yolcusunun bir delilik yapmasından korkuyor besbelli. Bu su insana hayat verir abla diyor. Hayatını elinden almaz. Bir süre hiç konuşmuyoruz. Beni yadırgadığı, sıra dışı tavırlarından, konuşmalarımdan işkillendiği belli. Aramızdaki gerilimi yumuşatmak ister gibi, suyun ısısı ne kadar diye soruyorum. Yüzülür mü bu suda? Yaz kış değişmez diyor. 12-14 derecedir hep. Böyle olunca çivi gibi suya atlamayı göze alamıyor insan. Yazın restoran önlerindeki ayak bileğine kadar ulaşan sığ sulara masalar, sandalyeler atılır. 40 dereceyi aşabilen sıcak, buhranlı günlerde serinlemek amacıyla ayaklarını suya sokmakla yetinir insanlar. Yüzerim diye iddiaya girenler yok mudur? Var. Ama 2-3 dakikadan fazla kalabileni görmedim ben. Sağlı sollu büklümlerle kıvrılan, eğimlenen su yatağını genişliği de değişken. Dar bir boğazın içinden geçip bir sonraki dönemeçte havuz görünümünde bir gölcüye ulaşabiliyoruz. Burası Azmak'ın en derin yeri, diyor Deli Yürek. Tam karşıda gördüğünüzde Ottoman Konak Oteli. Dün gece orada kaldım ben. Anlattıklarını yarım yamalak dinleyen, karamsar hali, ürkütücü tavırlarıyla, umutsuz bakka gözüyle baktığı müşterisinde küçücük bir yaşam belirtisi yakalamanın sevinciyle ışıldayıveriyor deli yüreğin gözleri. Bu gece de orada mı kalacaksınız? Hayır, bugün döneceğim. Azmak'ta tekne turu yapmadan gidilmez buralardan dediler. Sabahın bu saatinde yollara düşürdüler beni. İyi etmişler ablacığım, değmiştir inşallah zahmetini. Belirgin bir rahatlama var duruşunda. Şüpheli konumundan temize çıktım ya gözünde, daha rahat konuşuyor şimdi. Biraz ileride daralıyor Azmak. Buradan sonrasına tekne girmez diyor deli yürek, döneceğiz. Azmağın suyu şu karşı dağdan gelir. Dipten kaynama da var. Suyun üzerindeki kabarcıkları görüyor musunuz? Dönüyoruz. Teknenin korkuluğundan eğilip suyun derinliklerine, en derinlere bırakıyorum gözlerimi. Posedonya çayırları diyor deli yürek. Başka yerde zor bulursunuz benzerini. Kadın saçına benzetir çoğu insan. Kadın azmağı demeleri de bundanmış güya. Başımı kaldırmadan, bakışlarımı yemyeşil kadın saçlarının kıvrımlarından çekip almadan dinliyorum söylediklerini. Susi'nin saçları dalgalanıyor karşımda sanki. Aralanan boşluklarda gözleri beliriyor Susi'nin. Mahzun gülümsemesiyle aralanan gül pembesi dudakları. Bir şeyler anlatmak ister gibi bakıyor bana. Sen de azmağın derinliklerinde uğur böceğinin yüzünü gördün mü baba? Gördün de o yüzden mi suların derinliklerine bırakmak istedin kendini? Meke kuşu diyor deli yürek. Sağlıkların arasında suya batıp çıkarak yüzen, daha doğrusu debelenen, koyu renkli ördekle karga arası daha önce hiç görmediğim türdeki kuşları göstererek. Eti lezzetlidir. Eskiden avlayıp yerlermiş ama şimdi yasak. Özel çevre kurulu kapsamında korunuyor. Meke kuşu diye yineliyorum. Korunuyor demek. Ama uğur böceklerini korumaya alan yok. Biraz önce silkip attığı şaşkınlığını yeniden üzerine geçiriyor deli yürek. Dehşet dolu bakışları yüzümün kıvrımlarında değmedik yer bırakmıyor. Aldırmıyorum. Gereksiz ayrıntılarla kaybedecek zamanım yok. Azmak turu bitmeden ne olacaksa olmalı. Vereceğim kararı kesinleştirmek için buradan başka bir yer düşünemiyorum. Bülbülü öldürmek gibi bir şey. Evet, uğur böceklerinin de korunmaya ihtiyaçları var. Onlar günahsız. Meke kuşu gibi, bülbüller gibi. Yıllar önce okuduğum, etkisinden kurtulamadığım bir kitap geliyor aklıma. Bülbülü öldürmek. Harper Lee'nin 1961'de Pulitzer ödülü almış kitabı. 80'li yıllarda çıkan baskısını okumuştum ben. Sinemaya da uyarlanmıştı roman. Başrolünü Gregory Peck'in oynadığı siyah-beyaz film. Oscar ödülü kazanmıştı. Televizyonda izlemiştim filmi. Hem roman hem de film derin izler bırakmıştı bende. Avukatlar da bir zamanlar çocuktu sanırım. Charles Lamb yazıyordu kitabın ilk sayfasında. Hukuk fakültesine girdiğimde avukat adayı olarak bir kez daha okudum romanı. Okuduklarım, avukatların da diğer insanlar gibi işlerindeki çocuğu canlı tutması gerektiğini, katı ve belli kalıplar çerçevesinde hareket edeceklerini, yeri geldiğinde duygusal ve çocuksu yanı baskın kararlar verebilecek esnekliğe sahip olabilmelerinin önemini öğretmişti bana. 1800'lü yıllarda Amerika'da Alabama eyaletine bağlı Maycomb kasabasında geçen hikaye çocuk diliyle anlatılıyordu. Küçük bir kız çocuğunun Jean Louis'nin diliyle. Komşu evlerden birinde başından geçen kötü bir olaydan sonra hiç dışarı çıkmayan, kapı pencere önünde bile göremedikleri, inzivaya çekilmiş biri yaşıyordu. Bu Radley. Jean Louis, ağabey Cem ve arkadaşları onu görebilmek için denenmedik yol bırakmıyorlardı. Avukat Atticus, çocuklarına her şeyin en doğrusunu öğretmeye çalışan ideal bir babaydı. Annesiz büyütmüştü oğluyla kızını. İlginç öğütler veriyordu çocuklarına. Bülbülü öldürmek günahtır diyordu örneğin. Görüntüleri ve güzel sesleriyle insanları mutlu etmekten başka günahları yoktur onların. Diğer kuşları, örneğin tarlalara zarar veren kargaları öldürebilirsiniz. Ama bülbülü öldürmek günahtır. İki kardeş okul gösterisinden dönerlerken gecenin karanlığında saldırıya uğradılar. Ağabey Cem yaralandı. Onları kurtaran, yıllardır yüzünü görmeye can attıkları komşuları Bo Radley'di. Bir zenciyi savunduğu dava yüzünden Atticus'a düşman olan ve onu çocuklarına zarar vermekten çekinmeyen eli bıçaklı saldırgan ölmüştü. Kim öldürmüştü onu? Ağabey Cem mi, Bo mu? Hiçbiri değil dedi şerif. Kendi bıçağının üstüne düşmüştü saldırgan ve olay kamuoyuna açıklanırken Bo'nun adı geçmeyecekti. Aksi halde kasabadaki bütün kadınlar kapısına üşüşüp pastalarla, keklerle, sevgi gösterileriyle onu kozasından gün ışığına çıkmaya zorlayacaklardı. Kendini dış dünyadan soyutlamış birini çekingen tavırlarıyla ortaya çıkıp teşhir etmek günahtı. Bu da bir anlamda bülbülü öldürmek gibi bir şey olacaktı. Tıpkı günahsız bir uğur böceğinin kanatlarını acımasızca yolmak gibi. Başlangıçta kocama davayı kazanmak uğruna her şeyi yaparsın sen dedirtecek kadar gözü kara ve hırslı olsam da vereceğim karar birilerine batırmak için sivrilttiğim tırnaklarımı içine çekmek, daha doğru bir deyişle geri adım atmak anlamına gelse de, çevresine uğur getirmekten başka hiçbir günahı olmayan uğur böceğini kıyamayacağımı hissediyorum. Profesyonelliğe sığmayan, çocukça bir karar belki. Ama Charles Lamb'in dediği gibi avukatlar da bir zamanlar çocuk değiller miydi? Çantamdan telefonumu çıkarıp avukat Ural Türkoğlu'nun numarasını tuşluyorum. Ben olmadan tek başınıza da haklarından gelebilirsiniz onların diyorum. Şaşırıyor, anlam veremiyor söylediklerimi. Üstüme geliyor ısrarla, caydırmak istiyor kararımdan. Kazanmaya bu kadar yaklaşmışken diyor. İyi ya diyorum, zaferin tek sahibi siz olursunuz. Çok iyi anlıyorum Vural Türkoğlu'nu. Tuzu kuru onun. İncitmekten korkacağı bir uğur böceği yok. Ağır bir yük kalkıyor sanki üstümden. Az mansuları daha berrak görünüyor gözüme. İçimde ne zamandır hissetmediğim bir ferahlık. Susem'in gözlerinin ta içine bakışlarımı kaçırmadan bakabilecek olmanın huzuru. Az kaldı yolumuz. İskeleye varmak üzereyiz. Bekliyorlardır şimdi beni. Çeşit çeşit reçellerini sıralamıştır sofraya Nergis. Otlu gözleme de yapmıştır belki. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce sofraya oturmak için değil, Susem'e, kardeşime sarılmak, solgun yanaklarından öpmek, kokusunu doyasıya içime çekebilmek için. Ama öncesinde yapmam gereken küçük bir iş daha var. Telefonuma uzanıyorum. Bu kez de müvekkilim Aydın Arslanlı'nın numarasını tuşluyorum. Davadan çekildiğimi söylemek için. Eminim babam da böyle olmasını isterdi. Kitabın sonu. 17 Ekim 2011, sayfa 395.